Ayrım 15, Hesaplaşma, Atakan Büyükdağ, Sayfa 243, 47. Bölüm. Zaman daralıyor. İskoçya'daki Gunnerside ekibi tüm hazırlıklarını tamamlamış, bir sonraki dolunayda uçuş yapılabilmek için iyi bir hava durumu raporu bekliyorlardı. Life Tronstadt ve Vemork'tan gelen Jomar Brunda ekibe tesisle ilgili istihbaratları vermişlerdi. Özellikle Jomar Brun'un getirdiği güncel istihbaratlar altın değerindeydi. Brun güncel bilgileri tüm sertliğiyle ifade etmişti. 11 kişi olarak Almanlara sıka sıka Bodrum'a kadar inebileceğinizi düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Tesiste çok sıkı güvenlik önlemleri var. Ayrıştırma borularının bulunduğu yüksek konsantrasyon odasına girmek için açmanız gereken kapı muhtemelen kilitli olacak. Kapıyı kuvvet kullanarak açarsanız da alarm sistemi devreye girer ve içeri girseniz bile dışarı çıkamazsınız. Bu konuda size birazdan vereceğim istihbarat oldukça işinize yarayacak. Öncelikle diyelim ki kapıya kadar gelmeyi başardınız. Kapı açıksa kapıdan girin. Değilse benim şimdi tarif edeceğim yolu kullanın. Tesisin uçuruma doğru olan kısmında bir insanın içerisinden geçebileceği büyüklükte bir delik var. Bu delik aslında bir kanalın başlangıç noktası. Bu kanal hidroliz tesisinin tavanının hemen yukarısından ilerleyip yüksek konsantrasyon odasının tavanına kadar gidiyor. Buradaki mazgalı iterek açtığınızda kendinizi tavandan odaya bırakabilirsiniz. Ben de bu kanalı kar fırtınası olan bir gün keşfetmiştim. Kar o kadar yüksekti ki kapı açılmıyordu. Ama benim de tesise mutlaka girmem gerekiyordu. O sırada duvardaki o deliği gördüm ve şansımı denedim. Biz mühendislerin başına ne geliyorsa meraktan geliyor zaten. Bunun yanında bir de ek bilgi olarak şunu vereyim. Tesisin dışında yer alan hidrojen yakıcılar arada sırada patlamaya benzer ses çıkarabiliyorlar. Ağır su ayrıştırma tüplerini patlatmayı başarırsanız ve bu süreçte fark edilmezseniz çıkacak sesin hidrojen yakıcılardan geldiğini zannedebilirler. Bu da size zaman kazandırır. Tüm bu istihbaratı alan ekip artık hazır ve nazırdı. Tek ihtiyaçları olan şey ise uygun hava şartlarının oluşması ve Hardanger Vidda'ya iniş yapabilmekti. Sıkı bir eğitim aldılar, istihbaratlarını pekiştirdiler ve o günün gelmesini beklediler. Eğitim, heyecan, istihbaratlar derken zaman çabuk geçmişti. Ocak ayının dolunay vakti gelmişti. 23 Ocak 1943'te Ronenberg ve ekibi Raff Thamesford Havalimanı'ndan kalkan uçağa binip Norveç'in yolunu tuttular. Hava şartları ne kadar kötü olursa olsun atlamak istiyorlardı. Ama saatler süren yolculuğun ardından Norveç semalarına ulaşan pilot aynı fikirde değildi. Hava bozmuştu ve iniş yerini görmek olanaksızlaşmıştı. Ekip bize ne olursa olsun ineceğiz dese de pilot, sizi bu hava şartlarında bırakamam, iniş yerini göremiyorum, geri dönmek zorundayız dedi ve Ronenberg ve ekibini bırakamadan geri döndü. Sonuç yine hüsrandı. Birkaç saat sonra Haugland İngiltere'den gelen mesajı aldı. Kötü hava şartlarından dolayı ekip inişi gerçekleştiremedi. Ne olur bir ay daha dayanın. Şu kesindi ki geyik olmasaydı çoktan ölmüşlerdi. Neyse ki artık hem içlerinde yeniden avlanabilme umudu vardı hem de karınları eskisinden daha toktu. Evet, Hardanger Vidda'daki ekip belki bir ay daha bekleyebilirdi ama bu sefer de Amerika sabırsızlanmaya başlamıştı. Aldıkları istihbaratlar kendilerine kabus yaşatıyordu. Naziler Avrupa'ya bir virüs gibi yayılmışlar, Balkanları Afrika'ya egemenlikleri altına almışlar ve üzerine bir de Sovyetler Birliği topraklarına girmişlerdi. Böylesine bir sınır genişletme operasyonu içerisindeki Hitler bir de atom bombasını elde ederse Amerika'nın geleceğe yönelik tüm siyasi emelleri tepe taklak olur, hatta bununla da kalmaz, muhtemelen sıra kendisine de gelirdi. Şimdi Amerika için bilim anlamında tam gaz ilerlerken eş zamanlı olarak da Nazileri geri çekme zamanıydı. Beklenen operasyon İngilizler tarafından bir türlü gerçekleştirilemeyince Amerika yetkili bir askeri sorumlusunu Wilson ve Tronstadt ile görüşmeye gönderdi. Amerikalı, siz bu konuyu bu kadar hafife alınacak bir konu mu zannediyorsunuz? Size bu operasyon için izin vereli kaç ay oldu, sayıyor musunuz? Manhattan projesindeki bilim adamlarımız kendi kendine zincir reaksiyona giren bir nükleer reaktör icat ettiler. Ama ben buna sevinemiyorum. Neden biliyor musunuz? Çünkü eğer biz bunu keşfettiysek, nükleer yarışa bizden 2 sene önce başlayan Almanlar şu anda atom bombasını elde etmeye çok yakın olmalılar. Ve siz hala bana hava şartlarından bahsediyorsunuz. Wilson, bu operasyon sabotaj ekibi haricinde gerçekleştirilemez. Daha önce örneğini yaşadık. Bir ay daha sabredin lütfen. Bu sefer başaracağız. Amerikalı, ne sabotajı ne ekibi. 1000 adet uçak göndertip orayı darmadağın etme seçeneğimiz varken niye bekletiyorsunuz bizi? Tronstadt, 7 kat zırhlı betondan oluşmuş bir kaleyi savaş uçaklarıyla yıkmanız mümkün değil. Yıksanız bile depodaki ağır suyu yok etme ihtimaliniz çok düşük. Ayrıca böyle bir operasyondaki sivil kayıpları ne yapacaksınız? Sayısız masum Norveçli hayatını kaybeder. Bunu nasıl önerirsiniz? Amerikalı, sen benimle dalga mı geçiyorsun? Birkaç Norveçlinin canı cehenneme. Ben buradan Hitler'in atom bombasını ele geçirme ihtimalinden bahsediyorum. Wilson, bize bir ay daha verin. Eğer Şubat ayında da iniş gerçekleşmezse o zaman istediğinizi yapın. Amerikalı, siz kafayı yemişsiniz. Bir ay sonra da ekibiniz Norveç'e inmezse ben değil, uçaklarım geliyor olacak. Artık hava iyi de olsa kötü de olsa Ronenberg ve ekibi inmek zorundaydı. Şubat dolunayından ötesi yoktu. 48. Bölüm İniş Zamanı. 16 Şubat 1943 günü Hayalet Havalimanı Thamesport bu sefer Ronenberg ve ekibini ağırlıyordu. Senaryo yine aynıydı. Her zamanki gibi Tronstadt ileriden kendilerine doğru yürüyerek geliyordu. Ekibe iyice yaklaştıktan sonra düşüncelerini sarf etmeye başladı. Merak etmeyin, daha önce yaptığım konuşmaların aynısını yapmayacağım. Hatta bu sefer bulunduğum konuma ihanet edip, vatan için size pilot istemese bile gerekiyorsa uçağı kaçırıp yine de atlayışı yapın demek istiyorum. Çünkü operasyonun bir daha ertelenme şansı yok. Bir dahaki sefere Amerikalılar kendi yöntemlerini deneyecekler ve önerdikleri yöntem büyük derecede sivil kayıplar içeriyor. Bir diğer deyişle eğer bu operasyon gerçekleşmezse Amerikalıların gerçekleştireceği, bana göre de başarısız olacak olan operasyonda akrabalarımız, komşularımız, hatta aile bireylerimiz bile can verebilir. Bu nedenle ne olursa olsun iniş yapın. Sizi orada Poulson ve ekibi karşılayacak. Operasyonu onlarla birlikte yapacağınız için oradaki ekiple birleşmeniz çok önemli. Operasyonun önemine geri dönersek, bu operasyon için hayati demek bile az kalır bence. Önceki operasyonlarda ölen askerlerin, vatanımızda direnenlerin hatırına elinizden ne geliyorsa onun da daha iyisini yapın. Gerçekleştireceğiniz eylem adını tarihe altın harflerle kazıyacak ve siz birer kahraman olarak yüzyıllarca yaşayacaksınız. Size güveniyorum, vatan için ne gerekiyorsa yapın. Tronstadt bunun bir tekrarı olmayacağını çok iyi biliyordu. Eğer ekip inemezse veya plan başarısız olursa bir sonraki adımı Amerikalılar devralacak ve sivil öldürmekten başka bir sonuç vermeyecek bir bombardıman gerçekleştireceklerdi. Bu nedenle Gunnerside ekibinin artık hiçbir aşamada başarısız olma şansı yoktu. Tam o sıralarda en güncel hava durumu raporu da geldi. Hardinger Vidda'da hava durgundu. Her ne kadar sıcaklık sıfırın altında -34 derece olsa da en azından fırtına yoktu. Dolunay vardı ve tüm bunların neticesinde görüş alanı temizdi. Uçuş için güzel bir gün denildi ve yeni ekibin Norveç semalarına yapacakları yolculuk için uçuş izni verildi. Ronenberg ve ekibi kendilerini uğurlamaya gelen eğitim ekibi ve Tronstadt ile vedalaştıktan sonra Halifax'a bindiler. Halifax'ın 4 motorunun gürültüsü bir anda tüm hava limanını kapladı ve harekete geçti. Hızlıca havalanan Halifax gökyüzünü yararak ilerliyordu. Şimdi 3000 metreye kadar çıkmıştı. Yönünü kuzey buz denizine çevirdi. Saatlerce ilerledikten sonra da Norveç sınırlarını yardı. Barren dağlarını geçtikten sonra uçuş ekibinin lideri Gibson anonsu verdi. Hedeflenen noktaya kalan süre 10 dakika. Halifax'ın içerisindeki 6 kişilik ekibin 6'sı da şimdi suskunluğa bürünmüş, düşüncelere dalmıştı. Ta ki Ronenberg sessizliği bozana kadar. Toparlanın, sırayı unutmayın. Önce ben atlıyorum. Hemen arkamdan Hans yani Storhaug atlıyor. Sonra Birger yani Stromsheim. Sonra Frederick yani Kaiser. Sonra Casper yani İdlan. Ve en son olarak da Knut yani Haukerit. Düşerken eğitimde öğretildiği gibi dizlerinizi kırın ve vücudunuzu kasmayın. Ronenberg'in uyarısını atlayın anlamına gelen ikaz sesiyle yanan yeşil ışık böldü. Ronenberg hiç tereddüt etmeden aylarca bu anı bekliyormuşçasına kendini boşluğa saldı. Ardından da tüm ekip sırasıyla Norveç semalarında uçmaya başladılar. Önce kendileri, arkalarından da konteynerleri geliyordu. Bu seferki konteynerler, Poulsson ve ekibininkilerden farklı olarak tam bir sabotaj ekipmanı deposu gibiydi. Tommy silahları, patlayıcılar, zincir kesiciler, baltalar, cephaneler, keskin nişancı tüfeği ve tabii ki hem kendileri hem de Poulsson ve ekibi için erzaklar. Şimdi hepsi paraşütlerini açmış, doğup büyüdükleri platonun üzerinde uçmanın keyfini çıkarıyorlardı. 49. Bölüm. Nerede bunlar? Poulsson ve ekibi saatlerdir bekliyordu ama ne gelen vardı ne giden. İngiltere'den gelen mesaj açıkça yeni ekibin bugün geleceğini belirtmişti. Poulsson ve ekibi de iniş noktasına gidip Eureka'yı açmış, L harfi şeklinde ışıkları yakmış ve geceleyin inmesi gereken paraşütçüleri sabah saat 5'e kadar -34 derece soğukta beklemişlerdi. Sonuç ise tam bir hüsran olmuş ve sabah 5'te barakalarına geri dönmüşlerdi. Keyifsiz bir şekilde uykuya dalan ekip ertesi gün gelen mesajla konuyu anladı. Uçak kendilerini göremediği için istenilen noktaya iniş yapamamış ama yine de ekibi bırakmıştı. Peki neredeydi bu ekip? Ronenberg de tam olarak ekibine bu soruyu soruyordu. Ronenberg, nerede olduğumuz hakkında bir fikri olan var mı? Haukelit, şu anda kesin olarak bildiğim tek şey planlanan yerde olmadığımız. Kaiser, şu anda Rusya'dayız deseniz bile inanırım. Hiçbirinin nerede olduklarına dair en ufak bile bir fikri yoktu. Hemen konteynerlerini toparlayan ekip şans eseri görüş alanları içerisinde olan bir avcı barakasına kendilerini attılar. Barakaya girdikleri anda dışarıda inanılmaz bir kar fırtınası başladı. Görüş mesafesi neredeyse sıfıra indi. Şans yüzümüze güldü diyen Ronenberg üzerindeki karları silkeleyip baraka içerisinde adımlamaya başladı. Hemen gözüne duvardaki harita ilişti. Haritaya iyice yaklaştı. Haritanın üzerinde kalemle yuvarlak içerisine alınmış ve yanında buradasın yazan bir nokta vardı. Demek ki tam olarak o noktadalardı. Yani Poulsson ve ekibiyle buluşmak için inmeleri gereken yerden 30 kilometre uzakta. Pilot kendilerini planlanan iniş noktasından 30 kilometre öteye bırakmıştı. Ama en azından artık hangi yöne ne kadar mesafe gideceklerini biliyorlardı. Tabii ki barakadan dışarı çıkabilirlerse. Kar fırtınası her yeri bembeyaz yapmıştı. İlk gün geçer dediler, geçmedi. İkinci gün geçer dediler, daha da kötü oldu. Artık dışarıdaki karın seviyesi içerisinde bulundukları barakanın boyuna gelmiş, camlar karla kaplanmıştı. Üçüncü gün, dördüncü gün derken 21 Şubat'a yani 5 gün sonrasına kadar barakada mahsur kaldılar. 21 Şubat günü hava durgundu, güneş tepeden gözüküyordu. Zor bela kapıyı açtıklarında inanılmaz bir manzarayla karşılaştılar. Her yer bembeyazdı. Neredeyse hiçbir unsur karın üzerinde değildi. Manzarayı gören Ronenberg'in ilk tepkisi kaymak için ideal bir gün oldu. Ronenberg ekibine dönüp toplanın dedi ve ağırlıkları kendi aralarında bölüşen ekip barakadan ayrılmak üzere teker teker dışarı çıkmaya başladılar. Tüm ekip dışarı çıkmış tam kaymaya başlayacaklardı ki o da ne? Bu gördükleri gerçek miydi? Eli tüfekli biri kendilerine doğru yaklaşıyordu. 50. Bölüm. Karda yürüyen. Beyaz kar kıyafetlerinin içerisinde beyaz kayaklarıyla hatta beyaza boyanmış Tommy yarı makineli tüfekleriyle bir anda adama doğru dönen ekibin hepsi saniyeler içerisinde silahlarını adama doğrultmuşlardı. Ronenberg hemen tüfeğini yere bırak ve ellerini havaya kaldır diye tehditkar bir edayla aykırdı. Tamam tamam yeter ki sakin olun bırakıyorum hemen diyen gizemli adam şimdi yavaşça tüfeğini yere bırakıyordu. Karşısında gördüğü kar kamuflajı içerisindeki altı adamın bu mevsimde Hardanger Vidda'da ne işi olabilirdi ki? Akıl sağlıkları yerindeyse kesin önemli bir şeyin peşindeydiler. Ronenberg adamı sorgularcasına kimliğini ver ve hemen söyle ne işin var burada ve ayrıca o tüfeği neden taşıyorsun dedi. Adam korkudan küçük birini yutmak üzereydi. Ben sıradan bir avcıyım, rengeyi avcısıyım, işte bu kimliğim, bunlar da müşterilerimin bir listesi, ben rengeyi vurup satarım, tüfeği de bunun için taşıyorum dedi. Ronenberg adamın kimliğini incelerken şaşkınlıkları da üzerlerinden atmış olan ekibin diğer üyeleri de adamı incelemeye başlamışlardı. Kimlikte yazılana göre adamın ismi Christian Christiansen'di. 42 yaşındaydı ve doğum yeri olarak Uvdal gözüküyordu. Pratik düşüncelerin adamı olan Ronenberg'in aklına yine kurnazlıklar geliyordu. Aslında bu herif bizi Poulson ve ekibinin bulunduğu barakaya götürebilir. Bu mevsimde avlanan bir adam kesinlikle hem platoyu avucunun içi gibi biliyordur hem de çok iyi kayıyordur. Biz bu herifi rehber olarak kullanalım, ekibe en hızlı öyle ulaşırız diye düşündü ve hemen Christian'a bakarak konuşmaya başladı. Ronenberg, Christian hayatta kalmak istiyor musun? Christian, evet tabii ki. Ronenberg, biz Norveçli vatanseverleriz, açık konuşayım. Normalde seni burada öldürmemiz lazım ama bunu yapmayacağız. 30 kilometre ötede gitmemiz gereken bir baraka var. Yeri haritada göreceğin şekilde tam olarak şurada. Burayı biliyor musun? Christian, evet biliyorum. Ronenberg, bizi mümkün olduğunca hızlı bir şekilde oraya götürmeni istiyoruz. Haydi bakalım kaymaya başla, seni takip edeceğiz. Ha, bu süre zarfında tüfeğin bizde kalacak tabii ki. Christian gerçekten harika bir kayakçı çıktı. Tüm kar tepelerini biliyordu ve kar üzerinde adeta süzülüyordu. Onun üzerinden geçtiği yolları takip etmek çok daha kolay olduğu için ekip hızlı bir şekilde yol alıyordu. Beklenenden kısa süren bir yolculuk sonrasında hedefledikleri bölgeye geldiler. Haukelit ileride iki kişi görüyordu. Gidip boyunlarına atlamak ve sürpriz yapmak vardı ama önce emin olması gerekiyordu. Dürbününü çıkarıp baktı, iki kişinin de arkası dönüktü ve ikisi de arkadaşlarına benzemiyordu. Bunlar zayıf, uzun saçlı kimselerdi. Boyları Kjellstrup ve Helberg'in boyu ile aynıydı. Ama saniyeler sonra ikisi de arkalarına dönünce kişilerin gerçekten de Kjellstrup ve Helberg olduğunu anladılar. Ama bu nasıl bir değişimdi? Hadi saç sakal neyse de bu kadar kilo nasıl verilirdi? Neyse bunlar sonra sorulacak sorulardı. Şimdi buluşma zamanıydı. Haukelit ellerini kaldırıp bağırmaya başladı. Hey millet, biz geldik. Ekip sonunda buluşmuştu. Birbirlerine sarıldılar. Şimdi herkes gülümsüyordu. Poulson hariç. Poulson ekibi ilk gördüğü andan itibaren aklını kemiren soruyu sordu. Bu yedinciniz kim? Soruya ilk cevap veren Ronenberg oldu. Bu Christian, hayatta kalmak için bizi buraya getiren avcı. Poulson hemen Ronenberg'in koluna girerek yana çekti ve gerçekten doğru yaptığınızı mı düşünüyorsunuz dedi. Aslında Ronenberg de emin değildi ama adamı öldürmeye de içi el vermiyordu. Adam belli ki Nazi sempatizanı değil, vatansever olduğumuzu söylediğimde içten bir şekilde sevindi ve açıkça bize yardımcı oldu. Zaten kendisi de yasak bir iş yapıyor. Hardanger Widda'da silah taşımak yasak. Naziler öğrenirse kendisinin de sonu olur. Bence bu adamın bu yaşananlarla ilgili kimseye anlatacağı bir şey yok. Ama ben yine de tehdit ederek uyaracağım. Her ne kadar Poulson tatmin olmuş olmasa da ekiple yeni buluşmuşken bir çıkıntılık yapmamak adına "Peki ama gerçekten iyice uyardığına emin ol lütfen" dedi. Ronenberg Christian'ın yanına gitti. Christian'ı da ter basmıştı. Karşısındaki silahlı ve beti benzi atmış adamlar belli ki adam öldürmekten sıkılmayacak adamlardı. Bu mevsimde Hardanger Widda'da yaşayan adamlardan merhamet mi beklenirdi? Beni öldürme ihtimalleri serbest bırakma ihtimallerinden çok daha yüksek diye düşünen Christian'ın yanına Ronenberg geldi. Bak Christian, bizi buraya getirdiğin için sağ ol. Sana bunun karşılığında verebileceğimiz tek şey bu İngiliz çikolatası. Bunu al. Bunun yanında bugün aramızda yaşananlar ile ilgili herhangi bir kimseye bir şey anlatırsan seni gece yarısı uykunda yakalarım ve kolayca öldürmem. Tadını çıkarırım, anlaşıldı mı? Christian'ın bu soruya verecek cevabı belliydi ama dili tutulduğundan sadece kafasını sallayabildi. Christian arkasına bakmadan kaymaya devam etti. Ekip ise şimdi hep birlikte barakaya girdi. Norveç kültürüne göre gelen misafirler iyi ağırlanmalıydı. Ve bunu bilen Poulsson ve ekibi, Ronnenberg ve ekibi için son günlerde avladıkları yeni geyiklerden kalan parçaları saklamışlardı. Her ne kadar yeni gelen ekip erzakıyla gelmiş olsa da adet yerini bulmalı, onları Poulsson ve ekibi doyurmalıydı. Hep beraber ne varsa yediler, ardından kahvelerini demleyip sohbete daldılar ve ertesi gün saldırı planını tasarlamak üzere uykuya daldılar. 15. ayrımın sonu. Sayfa 255.